Ayrım 6, sayfa 67. G. McDonald's. Hızlı tüketim fabrikasının yaratılması. McDonald's İmparatorluğu'nun yaratıcısı Ray Kroc'a genellikle akılcı ilkeleri geliştirdiği için itibar edilir.
Ne var ki temel McDonald's yaklaşımı Mac ve Dick McDonald kardeşler tarafından yaratıldı. McDonald kardeşler ilk restoranlarını 1937'de Kaliforniya, Pasadena'da açtılar. Restoranı yüksek hız, büyük hacim ve düşük fiyat ilkelerine dayandırmışlardı. Karışıklıktan kaçınmak için müşterilere çok sınırlı bir menü sunuyorlardı. Masaya servis ve geleneksel pişirme teknikleri yerine McDonald's kardeşler pişirme ve servis için montaj bandının kurallarını uyguladılar. Eğitimli açılar yerine kardeşlerin sınırlı menüsü yemek hazırlığını, bir ticari mutfağa ilk kez adımını atanların bile hemen öğrenebileceği basit, kendini tekrar eden işlere indirgemelerine olanak sağladı. Kardeşler ızgaracı, şekçi, kızartmacı ve sosçu burgerlerin üzerine ekstraları koyan ve paketleyen kişi gibi uzmanlaşmış restoran işçilerinin kullanımına öncülük ettiler. İşçilerin yapması gerekenleri hatta söylemesi gerekenleri bile belirleyen yönetmelikler geliştirdiler. McDonald kardeşler bütün bunlar ve diğer yöntemlerle akılcılaştırılmış fast food fabrikasının gelişmesinde önce oldular. Kroc ne McDonald's'ın ilkelerini ne isim hakkı satma düşüncesini bulan kişiydi. Singer Dikiş Makinesi şirketi iç savaştan sonra isim hakkı satma işinin öncüsü oldu ve 100 yıl başında da meşrubat şirketleri bu yöntemi kullandı. İsim hakkı satma uygulaması 1930'larda Western Auto, Rexall Pharmacy ve IGA gıda marketleri gibi perakende sanayilere girme yolunu buldu. Dahası Kroc 1950'lerin başında ortaya çıkmadan önce gıda sektöründe isim hakkı satmaya yönelik birçok çaba olmuştu. İlk gıda zinciri olan Root Beer standartları 1924'te ilk çıkışını yaptı. Howard Johnson 1935'te dondurma ve diğer yiyecekleri isim hakkı verme yöntemiyle sattı. İlk Dairy Queen 1944'te açıldı. Ülke çapında isim hakkı verme yöntemiyle mağazalar açma çabaları sonucunda 1948'de 2500 mağazalı bir zincir oluştu. Diğer ünlü gıda zincirleri McDonald's öncesindeydi. Big Boy 1930'ların sonunda başladı. Burger King, sonra Insta Burger ile Kentucky Fried Chicken 1954'te işe girdiler. Dolayısıyla Kroc'un 15 Nisan 1955'te açılan ilk McDonald's restoranı genel olarak isim hakkı satma işine, özel olarak gıda zinciri işine görece geç girmişti. Ama hikayesine fazlaca girmiş oldum. 1954'te Ray Kroc ilk McDonald's restoranına gittiğinde McDonald's California San Bernardino'da arabayla gelinen tek bir hamburger standından başka bir şey değildi. Menüsü, yaklaşımı hatta McDonald's kuruluşunu bugün ünlü yapan bazı teknikleri bile McDonald kardeşler tarafından zaten geliştirilmişti. 1954'e kadar yalnızca yerel ölçekte heyecan yaratmış olmasına karşın McDonald kardeşler restoranlarını bu şekilde korumakla yetiniyorlardı. İyi iş yapıyorlardı ve isim hakkı satma yöntemine yönelik birkaç deneme girişimi olmasına karşın fazla büyük hırsları yoktu. Hepsine yetecek kadar çok hırsı olan Kroc, onların isim hakkı temsilcisi sıfatıyla McDonald Mağazalar İmparatorluğu'nu kurmaya başlayarak McDonald'slaştırmaya ivme verdi. Başta Kroc, McDonald kardeşlerle ortak çalıştı. Ama 1961'de hisselerini 2.7 milyon dolara satın aldıktan sonra zinciri istediği gibi kurmakta özgür oldu. Kroc bu noktada da çok az yeni şey yarattı. Temel olarak McDonald's kardeşlerin özel ürünlerini ve tekniklerini aldı ve bunları diğer mağaza zincirleri, gıda hizmeti ve diğerleri, bürokrasiler, bilimsel yönetim ve montaj bandının ilkeleriyle birleştirdi. Kroc'un zekası, çok iyi bilinen bu düşünce ve teknikleri fast food işine sokmak ve hırsını isim hakkı satma yoluyla ulusal, sonra uluslararası bir işe dönüştürmekti. Öyleyse McDonald's ve McDonald'slaştırma yeni bir şey değil, 20. yüzyılda ortaya çıkan bir dizi akılcılaştırma sürecinin doruk noktasını temsil ediyordu. Kroc'un başlıca yeniliği McDonald's adını satma biçimiydi. İlk olarak tek bir isim hakkı temsilcisinin belirli bir bölgede açılacak, bütün restoranlar üzerinde denetim kurduğu bölge bayiliklerine izin vermedi. Bölge bayileri fazla güçlendiği ve şirketin temel ilkelerini ihlal ettiği için diğer temsilcilikler batmıştı. Kroc merkezi denetimi en fazlaya çıkararak tüm sistemde eşitlik sağladı. Bir kere de bir isim kullanma hakkı verdi ve tek bir kişiye birden fazla hak verdiği az görüldü. Krok'un yeniliklerden bir değeri de isim hakkı için alt sınır olarak 950 dolarlık fiyat belirlemesiydi. Diğer zincirlerde çok yüksek giriş fiyatları vardı ve paralarının büyük kısmını bundan kazanıyorlardı. Bunun sonucunda da dükkanların varlığını sürdürmesiyle pek ilgilenmeme eğiliminde oluyorlardı. McDonald's işletmesinde karlar yüksek giriş ücretlerinden değil, restoranlardan talep ettiği %1.9'luk satış payından geliyordu. Dolayısıyla Krok ve kurumunun başarı restoranların refahına dayalıydı. Bu karşılıklı çıkar Krok'un isim hakkı satma içine yaptığı en büyük katkı ve McDonald's ile restoran sahiplerinin başarısında kilit bir unsur oldu. Bugün isim hakkını kullananların büyük kısmı kendi başlarına milyoner olmuşlardır. McDonald's merkezi denetim ile restoranların bağımsızlığı arasında bir denge kurdu. Krok her yerde aynı olmaya dayalı bir sistem dayatmasına karşın restoranların yalnızca iş hacimlerini değil genel olarak sistemi de genişleten yenilikler getirmesini teşvik etti. Yeni ürünleri ele alalım. Krok'un kendisi büyük bir ürün mucidi değildi. En ünlü başarısız girişimlerinden biri Hula Burger'di. Tost ekmeği arasında iki parça peynir ve bir dilim ızgara ananas. Balıklı sandviç, yumurtalı ekmek muffin ve daha genel olarak McDonald's kahvaltıları gibi başarılı ürünler restoranlardan çıktı. Büyük bir mucit olmamasına karşın Krok, fast food işini daha da akılcılaştıran bir dizi gelişmeye öncülük etti. Bir örnek verirsek, her restoranda aynılık standartlaştırılmış menü, aynı büyüklükte porsiyonlar, aynı fiyatlar, aynı kaliteden söz ederken farkında olmadan akılcılaştırma ilkelerinin vaizi ve amigos haline gelmişti. Her yerde aynılık, McDonald's kuruluşunun yiyecekleri genel olarak tutarsız rakiplerinden farklılaşmasına yol açtı. McDonald's sınırlı bir menü baştan 10 madde vererek hamburgerlerin içeriği konusunda kesin standartlar koyarak dondurulmuş hamburger ve patates kızartmasından vazgeçerek her yerde aynılık konusunda müfettişler kullanarak 1961'de Hamburger Üniversitesi denen hamburgerolojide derece vermektedir. İlk tam gün eğitim merkezini kurarak ve 1958'de bir restoranın nasıl işletileceğini ayrıntıyla anlatan bir el kitabı çıkararak alana öncülük de etti. Bu el kitabında bir fast food restoranı çalıştırmak için gereken akılcı ilkelerin çoğu bulunuyordu. Çalışanlara milkshake'lerin nasıl yapılacağını, hamburger ve patateslerin nasıl kızartılacağını tam olarak anlatıyordu. Bütün ürünler için pişirme sürelerini ve bütün aygıtlar için sıcaklık ayarlarını kesin olarak belirtiyordu. Her yiyecek maddesi için standart porsiyonlar belirliyordu. Her hamburgere konan soğanın miktarına ve peynir dilimine kadar patateslerin kalınlığını tam olarak belirlemişti. Servise özgü kalite kontrollerini de tanımlıyordu. Bir servis tepsisinde 10 dakikadan fazla kalan etin ve patates ürünlerinin atılmasına kadar. Izgaracılara hamburgerleri soldan sola doğru ızgaranın üstüne koymaları, her birinde 6 hamburger olan 6 sıra oluşturmaları öğretilmişti. İlk 2 sıra ısıtıcıya en uzak yerde olduğu için önce 3. sırayı, sonra 4., 5. ve 6. sırayı çevirdikten sonra ilk 2 sırayı çevirmeleri söylenmişti ve hala da söylenmektedir. Hey sonuç. McDonald'slaştırma tarihsel bir boşluktan doğmadı. Bugüne kadar önemini koruyan önemli öncelleri vardı. Bu önceller fast food restoran zincirinin dayandığı ilkeleri montaj bandı, bilimsel yönetim ve bürokrasi sağladılar. Bu zincirlerin başarılı olması için gereken zemini de hazırladılar. Banliyö'deki evlerinden uzakta çalışan, arabalarıyla yalnızca işten eve değil, giderek daha çok ihtiyaç duydukları ve istedikleri fast food restoranlarına da giden, içinde birçok fast food restoranıyla akılcılaştırılmış türevlerinin bulunduğu alışveriş merkezlerinin müdavimi olan çok sayıda fabrika işçisi ve bürokrat. Bürokrasiler ve diğer öncellerin hala önemli olmasına karşın fast food restoranın başlıca akılcılık modeli haline geldiğine inanıyorum. Weber'in demir akılcılık kafesinden kaygı duyması gibi ben de fast food modelinin her yerde hazır ve nazır olmasının yarattığı benzer bir demir kafesi öngörüyorum. Weber özellikle akılcılığın akıl dışılığından rahatsızdı. Bu kitabın merkezi noktası olan bir kaygı. Dolayısıyla bu kitap Weber'in 20. yüzyılın başında geliştirilen kuramını 21. yüzyıl yaklaşırken hızlanan gelişmeleri de kapsayacak hale getirmeye yönelik bir çabadır. Fast food restoranı öncelerinden çeşitli unsurlar almasına karşın akılcılaştırma sürecinde büyük bir sıçramayı da temsil eder. McDonald'slaştırma, akılcılaştırmanın mantıksal bir uzantısı olsa da aynı zamanda akılcılaştırma sürecinin en çağdaş yönlerini açıklamak için farklı bir etiket kullanmayı meşrulaştıracak kadar aşırı bir akılcılaştırma biçimidir. Bu tarihsel arka planı verdikten sonra bunu izleyen 5 bölüm McDonald'slaştırmanın temel boyutlarını, verimlilik, hesaplanabilirlik ya da nicelleştirme, öngörülebilirlik, insan teknolojisi yerine insansız teknoloji kullanarak denetimin artması ve akılcı sistemlerin kaçınılmaz görünen bir yan ürünü, yani akılcılığın akıl dışılığı ele alacaktır. Bu bölümler hem bu boyutları ayrıntısıyla tanımlamayı hem de birçok örnek kullanarak her birinin dünyadaki çeşitli toplumsal ortamlarda ortaya çıkış tarzını göstermeyi amaçlamaktadır. Fast food sanayisinin yanı sıra yüksek eğitim, sağlık ve iş yeri tek tek ayrıntısıyla ele alınacaktır. Bundan sonraki 5 bölümde verilen örnekler, McDonald'slaştırmanın tüm toplumu etkilediği savını desteklemek amacıyla kanıt işlevi görmektedir. 3. Verimlilik. Elle yiyerek sihirli krallıkta arabayla gezinmek. McDonald'slaştırma, sayıları gittikçe artan ve farklılaşan toplumsal ortamlarda maksimum verimlilik arayışını düşündürür. Verimlilik, belirli bir amaç için optimum araçları seçmek anlamına gelir. Bu tanımı açıklayayım. Birincisi, bir amacın tam optimum araçları az bulunur. Bu tanımdaki optimum, daha çok olabilecek en iyi araçları bulup kullanma çabasını temsil eder. Ekonomist Herbert Simon'a göre insanlar ve örgütlerin maksimize edilebileceği az görülür. Bununla birlikte verimlilik dürtüsü, normal koşullarda kullanılabilecek araçlardan çok daha iyisini arama çabasını akla getirir. İkinci olarak amaç ve araç terimlerinin genelliği, verimliliğin sayısız amaç ve araca uygulanabileceğini gösterir. Diğer bir deyişle tümüyle farklı çok sayıda aracı içeren ortamlar için optimum araçlara yönelik bir arayış olabilir. Bu, verimlilik arayışının çok çeşitli toplumsal ortamlarda görülebileceği ve görüldüğü anlamına gelir. McDonald'slaştırılmış bir toplumda insanların kendi amaçları için en iyi araçları aradıkları az görülür. Daha çok çeşitli toplumsal ortamlarda daha önceden keşfedilmiş ve kurumsallaşmış optimum araçlara güvenirler. Dolayısıyla en iyi araç bir teknolojinin parçası olabilir. Bir örgütün kuram ve yönetmeliklerinde yazılı halde bulunabilir ya da mesleki tanışma sürecinde çalışanlara öğretilebilir. İnsanların amaçları için en iyi araçları her seferinde kendi başlarına keşfetmeleri verimsiz olur. Verimlilik, ihtiyaç duydukları şeyleri daha az çabayla daha çabuk elde edebilen tüketiciler için kesinlikle avantajlıdır. Aynı şekilde işçiler de görevlerini hızla ve kolayca yapabilir. Yöneticiler ve mülk sahipleri de bundan yarar sağlar. Çünkü işler yapılır ve müşterilere daha etkili hizmet verilir. Ama her zaman olduğu gibi şaşırtıcı verimsizlikler ve müşterilerle işçilerin insanlıktan çıkarılması gibi akıl dışılıklar ortaya çıkar. A. Fast food sanayisi. Onların yerine her şeyi biz yaparız. Verimlilik isteğini fast food restoranını yaratmamış olmasına karşın bunun neredeyse evrensel bir isteğe dönüşmesine yardımcı olmuştur. Toplumun birçok kesimi fast food restoranındaki hızlı yaşama alışmış olanların talep ettiği verimli tarzda işleyebilmek için değişmek zorunda kaldı. Bununla birlikte bu bölümün daha sonraki kısımlarında çeşitli toplumsal kurumlardaki verimliliğin dışa vurumlarına baktığınız zaman bu örneklerin çoğunda doğrudan fast food restoranın etkisini bulamayacağınızı aklınızda tutun. Hatta bazı örnekler daha eskilere dayanır ve fast food restoranın biçimlenmesine yardımcı olmuştur. Ne var ki McDonald's ile hızlanan verimlilik takıntısında bir rol oynarlar. 1950'lerin başında yani fast food restoranı ortaya çıktığı dönemde fast food'un belli başlı alternatifi çeşitli marketlerden daha önceden satın alınmış malzeme ile ev yemeği yapmaktı. Bu yemek pişirmeden önce avcılık ve toplayıcılık yapmak gibi eski yöntemlerden kesinlikle daha verimliydi. 1950'lerde çok az Amerikalı yemek malzemesi için avcılık ya da toplayıcılık yapıyordu. Yerel dükkanlar ve filizlenmekte olan süpermarketler yiyecek almak için daha verimli yerlerdi. Ev yemeğinin verimliliği buzdolabı, dondurucu, tüplü ve elektrikli ocakların gelişmesiyle daha da artmıştı. Yemek kitapları ev yemeklerinin verimliliğini artırmaya yönelik temel bir katkıydı. Yemeği her hazırlanışında yeni baştan keşfetmek yerine her seferinde bir tarifi uygulamak ve dolayısıyla daha verimli kılmak mümkündü. Ama ev yemekleri yemek yemek için görece verimli bir yoldu ve hala da öyledir. Markete gitmeyi, malzemeyi hazırlamayı, yemeği pişirmeyi, yemeği ve sonrasında temizlemeyi gerektirir. Restoran uzun zaman önce çaba açısından daha verimli bir alternatif olmuştu. Ama restoranlar da verimsiz olabilir. Bir restorana gitmek, yemek yemek, sonra eve dönmek birkaç saat alabilir. Daha verimli restoranlar isteği, fast food restoranlarının atalarının ortaya çıkmasına yol açtı. Yemek atıştırılan yerler, kafeteryalar ve arabayla gidilen ilk restoranlar. Modern fast food restoranı daha verimli yiyecek tüketimine yönelik bir sonraki adımdı. Artan verimlilik, çeşitli işlemleri verimlileştirme, ürünleri basitleştirme ve eskiden ücretli çalışanların yaptığı işi müşterilere yaptırmak sorunuydu büyük ölçüde. Sürecin verimlileştirilmesi. Ray Kroc her şeyin ötesinde McDonald kardeşlerin çalışma verimliliğinden etkilendi ve böyle bir sistemin daha büyük alanlara uygulanmasının yaratacağı dev kar potansiyelini düşündü. Kroc, McDonald sistemine ilk tepkisini şöyle açıklıyor. Sistemin basitliğinden ve verimliliğinden çok etkilendim. Sınırlı menü oluşturmada her adım çok basite indirgenmişti ve çok az arabayla yapılabiliyordu. Yalnızca hamburger ve cheeseburger satıyorlardı. Burgerler hepsi aynı şekilde kızartılıyordu. Ama Kroc'un verimliliğe kafasını takması McDonald's restoranı keşfetmesinden önceye dayanıyordu ve restoranlara Blender sattığı ilk işinde açıkça görülmüştü. Bu restoranların çoğunda onu rahatsız eden şey verimliliğin olmamasıydı. Verimsizlik, ziyan, farklı pişirme teknikleri, kötü servis ve kalitesi hiçbir zaman tutarlı olmayan yemekler vardı. Başından sonuna kadar düzenli bir biçimde hazırlanan basit bir ürüne ihtiyaç duyuluyordu. Kroc, verimlilik modeli olarak McDonald's hamburgerinde karar kılmadan önce restoran yemeğinin verimliliğini artırmak için başka alternatiflerle oyalandı. Sosisli sandviçleri düşündü, sonra bu fikri bir kenara bıraktı. O kadar çok sosisli sandviç çeşidi vardı ki, tahıllı ve unlu sosisli sandviçler, her tür etten yapılan etli sandviçler, sığır etinden sandviçler, kaşarlı sandviçler. Farklı çeşitlerin yanı sıra farklı pişirme biçimleri de vardı. Haşlamak, ızgarada kızartmak, döner gibi pişirmek, kömür ateşinde pişirmek ve benzeri. Öte yandan hamburgerlerde basitlik vardı. Baharatlar hamburgere sonradan ekleniyordu. Köftesine baştan konmuyordu. Hamburgeri hazırlamak için de tek bir yol vardı. Izgarada kızartmak. Kroc ile yardımcıları üretim ve servis verimliliğini artırmak için hamburgerin her bir bileşeniyle deneyler yaptılar. Örneğin karton kutularda gelen ancak kısmen dilimlenmiş ekmeklerle işe başladılar. Ekmek işçileri kutuları açmak, ekmekleri çıkarmak, ortadan kesmek, kalan kağıdı ve karton kutuyu atmak için zaman harcamak zorundaydılar. Sonunda tam ortadan ikiye bölünmüş ekmeklerin daha verimli kullanılabileceğini keşfettiler. Ayrıca ekmekler yeniden kullanılabilir kutularda ayrılmış olarak getirilirse daha verimli olacaktı. Köfteler benzer bir ilgi gördü. Örneğin köfteler arasındaki kağıtta tam gereken miktarda bal mumu bulunmalıydı ki köfteler kağıttan kolayca ayrılıp ızgaraya koyulabilsin. Kroc daha fazla verimliliği amaçladığını açıkça söylüyordu. Bütün bu düzenlemelerin amacı, bunu hiç gözden kaçırmadık, ızgaracının işini daha hızlı ve kolay kılmaktı. Maliyeti azaltma, envanter kontrolü gibi diğer düşünceler de elbette önemliydi. Ama bunlar dumanı tüten ızgarada neler olduğunun ayrıntıları yanında ikincil önemde kalıyordu. Izgara, montaj bandımızın yaşamsal bir özelliğiydi. Ürün bant üzerinde düzgün akmazsa tüm plan suya düşerdi. Bugün fast food restoranları, menüde yer alan yiyecekleri uzmanlaşmış işler yapan insanların, örneğin burger sosçusu, çalıştığı bir tür montaj bandında hazırlıyorlar. Montaj bandının fast food işindeki son uygulaması Burger King'in taşıyıcı bandıdır. Donmuş durumdaki çiğ hamburger altında ateş yanan bir bandın üzerinden yavaşça hareket eder. 94 saniye sonra diğer uçtan tam olarak pişmiş şekilde çıkar. Dunkin' Donuts, Kentucky Fried Chicken, baharatlı cajun kızarmış tavuk istiyorsanız Popeye'ye gitmelisiniz. Taco Bell ve Pizza Hut'ta da benzer teknikler kullanılıyor. Yeni ve daha da uzmanlaşmış bir fast food zinciri olan Cinnabon, tarçınlı ekmekleri seri şekilde üretmek ve servis yapmak için tekniklerini kusursuzlaştırdı.